Ayrım 12, sayfa 182. 24. Kısım. Hala İspanyol hakimiyetindeki sulardaydılar ama rüzgarın estiği her anı sonuna kadar değerlendirerek güney istikametinde hızlıca yol alıyorlardı. İçinde bulundukları kalyon normal koşullarda 1000'in üzerinde yolcu ve 200 kadar denizci taşıyabilirdi. Hunter'ın tutsaklarla birlikte sadece 70 adamı bulunuyordu. Esir aldıkları adamlar da denizci değil, garnizon askerleriydi. Bu adamlar sadece güvenilmez değil, üstüne üstlük cahillerdi. Sadece yelken teçhizatını kontrol altında tutmak bile Hunter'ın mürettebatının büyük vaktini alıyordu. Hunter sabah saatlerinde yarım yamalak İspanyolcasıyla tutsakları sorgulamaya koyulmuş ve öğlen olmadan komutasına ele geçirdiği gemi hakkında epey bilgi sahibi olmuştu. Kalyonun tam adı Nuestro Señora de los Reves, San Fernando y San Francisco de Paula'ydı. Kaptanı José del Villar de Andrade, sahibi de bir Kanada markisiydi. Cenova'da inşa edilmiş 900 tonluk dev bir kalyondu. Tüm İspanyol gemileri gibi genellikle bir gemi için son derece kullanışsız ve uzun, Hristiyan azizlerin isimleriyle adlandırıldıkları için olsa gerek, bu geminin de bir takma adı bulunuyordu. Bu ismin kökeni tam belli olmamakla beraber kalyona kısaca El Trinidad adı verilmişti. El Trinidad normalde 50 kadar topu bulunması gereken bir gemiydi. Ama gemi geçen yıl Ağustos ayında Havana'dan ayrıldıktan sonra Küba sahillerine uğramış ve daha çok malzeme taşıyabilmesi için topların çoğu sökülmüştü. Şu anda gemide sadece 50 kilo ağırlığında 32 adet top bulunuyordu. Anders gemiyi baştan sona detaylı bir şekilde inceledikten sonra denizde yol alabilecek kadar iyi durumda olduğuna kanaat getirmişti. Öte yandan uzun zamandır temizlenmediği belli olan gemi pislik içerisindeydi ve o esnada mahkumlara geminin ambarlarındaki çöpleri boşaltma görevi verilmişti.
''Bu gemi su da alıyor.'' dedi Anders.
''Çok mu su alıyor?''
''Hayır ama eski bir gemi ve bakıma ihtiyacı var. Epeydir bakım yapılmamış.''
Anders'ın çatık kaşları eski İspanyol denizcilerin suratsızlıklarıyla uyum içerisindeydi.
''Yol alışı nasıl?''
''Hamile bir fil gibi ama idare edeceğiz artık. Rüzgarı arkamıza alırsak sorunsuz bir yolculuk yaparız. Yeterince mürettebatımız yok, asıl mesele bu.''
Hunter başını salladı. Geminin güvertesinde birkaç adım attı ve yelkenleri inceledi. Tüm yelken donanımı takılıyken El Trinidad'ın tam 14 ayrı yelkeni bulunuyordu. En üst yelkenlerin açılması gibi basit bir görev için bile 12 tane sırtı sağlam adam gerekiyordu.
''Azgın dalgalarla karşılaşırsak çıplak direklerle aşmamız gerekecek.'' dedi Anders başını sallayarak.
Hunter bunun doğru olduğunu biliyordu. Bir fırtınayla karşılaşırlarsa tüm yelkenleri toplayıp gemiyi dalgaların taşımasına izin vermekten başka çareleri kalmayacaktı. Böylesi büyük bir gemi için bu oldukça tehlikeli bir hareket olurdu. Bundan daha endişe verici olabilecek bir diğer şey de saldırıya uğramaları ihtimaliydi. Saldırı altındaki bir geminin kıvrak bir şekilde hareket etmesi gerekirdi ve El Trinidad da bunu sağlayabilecek yeterlilikte ve sayıda bir mürettebat yoktu. Bir de silah sorunu vardı. El Trinidad'da bulunan 50 kiloluk toplar Danimarka yapımı yeni üretim toplardı ve iyi bakım görmüşlerdi. Bu gayet yeterli, hatta iyi sayılacak bir savunma gücüydü. 32 topuyla El Trinidad 3. sınıf bir donanma gemisine eşdeğerdi ve kendinden çok daha büyük bir düşman gemisiyle karşılaşmadığı sürece kendini savunabilecek kapasitedeydi. Tabii bu topları kullanmak için yeterli sayıda adam olması da şarttı ve Hunter'ın yeterli sayıda adamı yoktu. Tek bir topun başında durması gereken etkili bir topçu takımı, yani topu doldurma, ileri geri sürme, nişan alma ve ateş etme görevlerinin tamamını dakikada bir atış hızında gerçekleştirilebilecek olan bir ekip, topçu amiri hariç en az 15 adamdan oluşurdu. Savaş anında adamların yaralanması veya yorgun düşmesi ihtimaline karşı, ki 2,5 tonluk sıcak bronz yığınını ileri geri ittirmek adamları yorardı, her topun arkasında 17 ila 20 kişi arasında değişen bir sayıda adam bulunması gerekirdi. Topların sadece yarısını kullanacak olsalar bile Hunter'ın 200'den fazla adama ihtiyacı vardı. Oysa onun elinde toplarla uğraşabilecek tek bir adamı bile yoktu. Çünkü yelkenlerin idaresine bile yetişmekte güçlük çekiyorlardı. Hunter'ın bu koşullar altında yüzleşmesi gereken gerçekler şunlardı. Bir deniz savaşında kendini müdafaa edebilmesi için gerekli insan gücünün sadece onda birine, ağır bir fırtınadan sağ salim çıkabilmesi için de gerekli insan gücünün sadece üçte birine sahipti. Bunun sonucunda uyması gereken iki temel kural çıkıyordu. Savaştan kaç ve fırtınaya yakalanmadan önce sığınacak bir liman bul. Hunter'ın aklından geçenleri dile getiren kişi Anders oldu.
''Keşke tüm yelkenler fora şekilde ilerleyebilsek.'' dedi.
Yelken direklerine doğru bakıyordu. O anda El Trinidad mizana yelkenleri, yan yelkenleri ve baba fingoları olmadan yol almaktaydı.
''Hızımız nedir?'' diye sordu Hunter. ''En fazla 8 deniz mili. Bunun 2 katı hızla yol alabilmemiz gerekir.''
''Bir düşmandan kaçabilecek kadar hızlı değiliz.'' dedi Hunter.
''Ya da bir fırtınadan.'' diye ekledi Anders. ''Cassandra'yı batırmayı mı düşünüyorsun?''
Hunter bunu çoktan düşünmüştü. Şalopa'daki 10 adamın büyük gemiye faydası olurdu elbette. Ama kayda değer bir değişiklik yaratamazlardı. Ve El Trinidad'ın mürettebatı hala eksik kalırdı. Dahası Şalopa'nın kendi çapında bir değeri vardı. Kendi gemisini saklayabilirse Hunter İspanyol kalyonunu Port Royal'ın kaptanlarından ya da tüccarlarından birine açık arttırma ile satarak iyi bir para elde edebilirdi. Ya da kraliyetin alacağı onda bir paya gemiyi dahil edebilirse Kral Charles'ın gümüş külçelerinden veya diğer hazinelerden alacağı payı kayda değer ölçüde azaltabilirdi.
Hayır diye yanıtladı sonunda. Gemimi saklamak istiyorum. Öyleyse bu domuzu biraz hafifletebiliriz dedi Anders. Gemide bir sürü gereksiz yük var. Bronz heykeller ve kayıklar bir işine yaramaz.
Biliyorum dedi Hunter. Bu kadar savunmasız kalmak düşüncesinden nefret ediyorum.
Ama zaten öyleyiz dedi Anders.
Biliyorum dedi Hunter. Ama şimdilik risk alalım ve herhangi bir engelle karşılaşmadan sağ salim limana dönebileceğimizi umalım. Şans bizden yana, özellikle de güney denizlerine ulaştığımız andan itibaren daha güvende olacağız.
Hunter'ın planı küçük Antil adalarından aşağıya doğru yol almak ve oradan batı istikametine dönerek Venezuela ve Santo Domingo arasından engin Karayip denizine açılmaktı. O kadar açıkta İspanyol savaş gemileriyle karşılaşmaları çok ufak bir ihtimaldi.
''Genellikle işi şansa bırakma taraftarı değilimdir.'' dedi Anders karamsar bir şekilde. ''Ama öyle olsun.''
Lady Sarah Almond kış tarafındaki kameralardan birindeydi. Hunter yanına gittiğinde Lazio'yu da orada buldu. Lazio tüm iyi niyetiyle kadının saçlarını taramasına yardımcı oluyordu. Hunter gitmesini söyleyince Lazio hemen itaat ederek kamerayı terk etti. Kapı kapandığı esnada... ''Ama çok keyifli vakit geçiriyorduk.'' diye itiraz etti Lady Sarah.
''Hanımefendi, korkarım ki Lazio'nun sizinle ilgili bambaşka niyetleri ve planları var.''
''Tam bir beyefendi gibi davrandı.'' diye cevapladı genç kadın. ''Çok nazikçe dokunuşu vardı.''
Kameradaki koltuklardan bir tanesine otururken, ''Aslında.'' dedi Hunter, ''her şey göründüğü gibi değil.''
''Haklısınız, bu da öğreneli epey oldu.'' diyerek karşılık verdi kadın. Kaptan Timothy Warner yönetimindeki Intrepid isimli ticari gemideydim. Kral Charles, Kaptan Warner'ın cesur savaşçı kimliğinden çok övgüyle bahsederdi. İspanyol savaş gemisiyle karşılaştığımız zaman dizlerinin benimkilerden bile daha çok titremekte olduğunu görünce ne kadar şaşırdığımı siz hayal edin. Özetle tam bir ödlekti.
Gemiye ne oldu?
Batırdılar.
Kazaya mı batırdı?
Ta kendisi. Beni de kendisine ayırdığı ganimet olarak esir aldı. Kazaya gemiyi ve mürettebatı top atışına tutarak batırdı.
''Herkes öldü mü?'' diye sordu Hunter kaşlarını kaldırarak. Hunter çok da şaşırmamıştı. Ama bu talihsiz olay tam da Sir Almond'ın Matancero saldırısını meşru kılacak bir nedendi.
''Kendi gözlerimle görmedim.'' dedi Lady Sarah. ''Ama ölmüş olmalılar. Ben bir kamerada esir tutuluyordum.'' Sonra kazaya başka İngiliz denizcilerin gemisini ele geçirdi. Onlara ne yaptığı konusunda da hiçbir fikrim yok.
Hunter hafifçe öne eğilerek, ''Sanırım kaçıp kurtulmayı başardılar.'' dedi.
''Belki de öyledir.'' diye karşılık verdi genç kadın. Hunter'ın kendilerinden bahsettiğini anlayamamıştı.
''Peki ya şimdi? Siz serseriler bana ne yapacaksınız? Korsanların eline düştüğümü varsayıyorum.''
''Ben bağımsız paralı denizci Kaptan Charles Hunter. Hizmetinizdeyim. Şu anda Port Royal limanına doğru yol almaktayız.''
Genç kadın iç çekti. Bu yeni dünya gerçekten çok karışık bir yer. Artık kime inanmam gerektiğini bilemiyorum. Size karşı olan güvensizliğimi mazur görün.
Kurtardığı kadının şımarıkça tavır ve davranışlarına sinir olsa da elbette bayan dedi Hunter. Aslında buraya sadece ayak bileğinizin durumunu sormak.
Bileğimin durumu daha iyi, çok teşekkür ederim.
Ve herhangi bir ihtiyacınız olup olmadığını kontrol etmek için geldim.
Ah anladım.
Kadının gözleri kocaman açılmıştı. Asıl öğrenmeye çalıştığınız şey İspanyol'un bana sahip olup olmadığı. Böylece tüm suçu ona atıp bana sahip olabileceksiniz. Doğru tahmin ettim mi?
Bayan, böyle bir şey.
Madem bilmek istiyorsunuz, daha öncesinden kaybetmediğim hiçbir şey alamadı benden diyerek buruk bir şekilde güldü. Ama yine de bana kendince bir şeyler yaptı.
Genç kadın aniden sandalyesinde döndü. Üzerinde gemide bulduğu İspanyol kesim ve sırtını açıkta bırakan bir elbise vardı. Hunter kızın omuz ve sırt bölgesindeki çirkin kırbaç izlerini gördü. Genç kadın yüzünü tekrar Hunter'a döndü ve ''Şimdi belki beni anlıyorsunuzdur'' dedi. ''Gerçi anlayabileceğinizi zannetmiyorum. Yeni dünyada Kral Philip'in mahiyetiyle tanışmamdan kalma başka izler de var.''
Genç kadın elbisesinin boyun kısmından çekiştirerek biraz aşağıya indirdi ve göğüslerinden birinin üzerindeki yuvarlak kırmızı yara izini gösterdi. Kadın bu hamleyi o kadar hızlı ve yadırgamadan yapmıştı ki Hunter şaşkınlıkla geriledi. Hunter kraliyet çevresinde bulunan asil ve iyi yetişmiş kadınların fahişeler gibi davranmalarına bir türlü alışamamıştı. Aklından İngiltere acaba ne hale gelmiştir diye geçirdi.
Genç kadın yarasına dokundu ve bu bir yanık izi dedi. Vücudumun birçok yerinde bu izlerden var. İz kalacağından korkuyorum. Kocam olacak kişi geçmişimin izlerini görebilecek.
Kadın Hunter'a sert bir bakış attı. ''Hanımefendi'' dedi Hunter, ''size bunları yapmış olan kötü adamı sizin yerinize cezalandırmış olmaktan mutluyum.''
''Tam da bir erkekten beklenecek bir cevap'' dedi kadın ve ağlamaya başladı. Hunter ne yapması gerektiğini bilmez bir halde orada dikinirken, kadın bir süre daha hıçkırarak ağlamayı sürdürdü.
''Hanımefendi'' dedi Hunter,
''Göğüslerim vücudumun en güzel yeriydi'' dedi genç kadın gözyaşları arasında burnunu çekerek. Londra'daki tüm asil kadınlar göğüslerimi kıskanırdı. Hiçbir şey anlamadınız mı?
Hanımefendi lütfen. Hunter bir mendil bulabilmek için üzerini yokladı ama bulamadı. Üzerinde hala saldırı esnasında giydiği parçalanmış kıyafetler vardı.
Kameraya bakındı ve bir kumaş peçete bulup kadına uzattı. Genç kadın gürültülü bir şekilde sümkürdü. Hala ağlamayı sürdürerek sıradan bir suçlu gibi vücudumda izler var dedi. Bir daha asla modaya uygun giyinemeyeceğim. Mahvoldum.
Hunter kadını anlamakta güçlük çekiyordu. Sonuçta hayattaydı ve sağ salim amcasının yanına götürülüyordu. Neden ağlıyordu ki? Son birkaç gündür yaşadıklarına kıyasla şu an çok daha iyi bir durumdaydı. Bir yandan karşısındakinin şükretmeyi bilmeyen, anlaşılmaz bir kadın olduğunu düşünen Hunter, isteksiz bir şekilde ona bir kadeh şarap dolduruyordu.
''Lady Sarah, lütfen kendinize işkence etmeyi bırakın.''
Genç kadın şarabı aldı ve tüm kadehi bir dikişte içiriverdi. Derin bir nefes alıp verdi.
''Ne de olsa'' diye devam etti Hunter, ''moda değişken bir şey.''
Kadın bu sözleri duyar duymaz bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.
''Erkekler, erkekler, erkekler'' diye sızlandı ve ''bunların hepsi sırf amcamı ziyaret etmek amacıyla seyahat ettiğim için başıma geldi. Ah ne talihsizim.''
O sırada kapıya vuruldu ve bir denizci başını içeriye uzattı.
''Affedersiniz kaptan ama Bay Anders bir kum saatlik vakit içerisinde karayı göreceğimizi ve ganimetin açılıp incelenmesi gerektiğini söylüyor.''
''Hunter güverteye çıkmalıyım'' diyerek kamerayı terk etti. Lady Sarah bir kez daha gözyaşlarına boğuldu. Hunter kapalı kapının ardında uzaklaşırken bile genç kadının hıçkırıklarını duyuyordu.
O gece gemiler Konstantina körfezinde demirledikten sonra mürettebat adanın kuytu bir köşesinde toplanıp hazine sayımında Hunter ve Sansa'na eşlik edecek 6 adamı seçti. Bu onlar için son derece önemli ve ciddi bir işti. Mürettebatın geri kalanı adada zamanı İspanyol romu ile kör kütük sarhoş olana dek kafayı çekerek geçirseler de hazine sayma görevini yürütecek olan 6 adam sayım işleminin sonuna dek ayık kalacaktı.
Hunter'ın ele geçirdiği gemide iki hazine kasası bulunuyordu. Bunların birincisinde 5 sandık buldular. İlk sandık kalitesi farklı ama yine de çok değerli incilerle doluydu. İkinci sandık ağzına kadar İspanyol altınıyla doluydu. Fener ışığında soluk bir şekilde parıldayan altınlar titizlikle teker teker sayıldıktan sonra sandığa geri yerleştirildi. O dönemlerde altın çok ender bulunan bir madendi. 100 İspanyol gemisinden sadece birinde altına rastlanırdı. Ve altın bulunması meşru korsanları heyecanlandırmıştı. Geriye kalan 3 sandık Meksika'dan gelen gümüş külçelerle doluydu. Hunter 5 sandığın içindekilerin toplam değerinin 10.000 İngiliz sterlininin üzerinde olduğunu hesapladı. Büyük bir heyecan içerisinde sayım ekibi ikinci hazine kasasını açtı. Bu kasada 10 sandık bulan ekibin heyecanı doruğa çıktı. İlk sandık nihayet açıldığında içinden Peru darphanesinin damgasını taşıyan parlak gümüş külçeler buldular. Ama bu külçelerin yüzeyleri çok renkli ve pürüzlüydü.
''Bunların görünüşü hiç hoşuma gitmedi.'' dedi Sanson.
Aceleyle geri kalan tüm sandıkları teker teker açtılar.
Hepsi de aynı şekilde tuhaf renkli gümüş külçelerle doluydu.
''Hunter Yahudi'yi çağırın.'' dedi.
Don Diego geldiğinde gözlerini kısarak alt güvertenin karanlığına alışmaya çalıştı. İspanyol şeytan öldürenin de etkisiyle hıçkırmakta olan adam gümüş külçeleri gördüğünde kaşlarını çattı.
''Haberler pek iyi sayılmaz.'' dedi yavaşça.
Bir terazi, bir varil su ve ilk kasadaki gümüşlerden bir tane getirmelerini istedi. Tüm malzemeler hazır olduğunda Don Diego sayım ekibinin dikkatli bakışları altında işe koyuldu. Meksika menşeli gümüş külçesini terazinin bir tarafına yerleştirdikten sonra tam olarak o külçe ile aynı ağırlıkta olan bir Peru gümüşü buluncaya dek ikinci kasadan gelen çeşitli külçeleri tarttı.
''Bu külçeler işimizi görür.'' dedi ve eşit ağırlıktaki külçeleri bir kenara koydu.
Su varilini önüne çekerek ilk önce Meksika gümüşünü varile attı. Varildeki suyun seviyesi yükseldi. Suyun yükselmiş olduğu noktaya bıçağıyla bir çizik atarak işaretledi. Meksika külçesini çıkarttı ve Peru gümüşünü suya attı. Su seviyesi az evvel attığı çentikten biraz daha yükseldi.
''Bu ne anlama geliyor Don Diego? Rengi bozuk külçeler de gümüş mü?''
''Kısmen.'' diyerek yanıtladı Yahudi. ''Ama kesinlikle saf değil. Gümüşten daha ağır olan ama aynı renkte başka bir metal ile harmanlanmış.''
''Acaba kurşunla karışık mı?''
''Olabilir ama kurşun külçenin dış yüzeyini matlaştırırdı. Ama bunun yüzeyi mat değil. Bence bu gümüşlere platin karıştırmışlar.''
Bu haber ekibin homurdanmasına neden oldu. Çünkü platin değersiz bir metaldi.
''Ne kadarı platindir Don Diego?''
''Tam olarak bilemiyorum. Daha kesin bilgi verebilmek için kapsamlı ölçümler yapmam gerekir. Bir tahminde bulunmam gerekseydi yarı yarıya derdim.''
''Kahrolası İspanyollar.'' dedi Sanson. ''Hem yerlilerden çalıyorlar hem birbirlerinden. Philip bu kadar bariz bir şekilde kandırılabiliyorsa gerçekten zavallı bir kral olmalı.''
''Tüm kralları kandırırlar.'' dedi Hunter. ''Hatta kandırılmak kral olmanın doğasında var. Yine de bu külçelerin bir değeri var. En azından 10.000 sterlin ederler. Ele geçirdiğimiz hazinenin değeri hala çok fazla.''
''Doğrudur.'' dedi Sanson. ''Ama bir de bu külçeler saf olsaydı ne kazanırdık bir düşün.''
Gemide sayılması gereken başka ganimetler de vardı. Geminin ambarları çeşitli ev gereçleri, kumaşlar, kerestelik bakkam ağaçları, tütün ve karanfil ya da şili biberi gibi çeşitli ürünlerle doluydu. Tüm bu malzemelerde Port Royal limanında açık artırma usulü satışa çıkarılabilir ve 2000 sterlin gibi küçümsenemez bir para getirebilirdi. Sayım işlemi gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdü. İşleri bittikten sonra sayım ekibindekiler de mürettebatın geri kalanına katılarak içkili, şarkılı eğlenceye dahil oldular. Ne Hunter ne de Sanson oradaydılar. Mürettebatla birlikte içmek yerine Hunter'ın kamerasında buluşmuşlardı. Sanson hemen konuya girdi.
''Kadının durumu nasıl?''
''Huysuzluk etmekle meşgul.'' dedi Hunter ve sürekli ağlıyor.
''Yaralı ya da kötü durumda değil umarım.''
''Yaşıyor.''
''Kadının kralın alacağı onda bir payın bir kısmına karşılık olarak vermeliyiz.'' dedi Sanson. ''Ya da valinin alacağı payın bir kısmına karşılık.''
''Sir James buna razı olmaz.''
''Eminim sen ikna edebilirsin.''
''Bundan şüpheliyim.''
Kurtardığın sıradan biri değil, valinin biricik yeğeni.
Sir James çok sıkı bir pazarlıkçıdır. Altın için yapmayacağı şey yoktur.
Onunla pazarlığa girmeyi denemen gerektiğini düşünüyorum dedi Sanson. Kendin için değilse bile bunu mürettebatın için yapmalısın.
Hunter omuzlarını silkti. Aslında bu olasılığı çoktan düşünmüştü ve vaadiyle kız için pazarlık etmek niyetindeydi. Sadece Sanson'a herhangi bir vaatte bulunmak istememişti. Fransız kendine biraz şarap doldurdu.
Aslında oldukça iyi bir iş çıkardık dostum dedi Sanson içtenlikle. Dönüş için planın nedir?
Hunter kısaca güneye doğru gidip açık denizden yol alarak Port Royal'a ulaşma planından bahsetti.
Sence dedi Sanson, ganimeti iki gemiye paylaştırıp ayrı yollardan gitsek daha emniyetli olmaz mıyız?
Bence ayrılmak doğru olmaz. Uzaktan bakılınca yan yana seyretmekte olan iki gemi oldukça caydırıcı görünür. Ayrılırsak saldırıya uğrama ihtimalimiz daha yüksek.
Doğrudur dedi Sanson ama bu sularda dolaşan yaklaşık bir düzine kadar İspanyol savaş gemisi var. Ayrılırsak iki geminin birden İspanyollarla karşılaşma ihtimali yok denecek kadar azalır.
Korkmamız gereken İspanyol savaş gemileri değil. Sonuçta ticari bir İspanyol gemisiyiz. Bize şu anda yalnızca İngilizler ya da Fransızlar saldırmak isteyebilir. Sanson gülümsedi.
Bana güvenmiyorsun.
Elbette güvenmiyorum dedi Hunter. O da gülümseyerek karşılık vermişti.
Seni göz hapsimde, ganimeti de ayaklarımın altında tutmayı istiyorum.
Hunter'ı düşmanca bakışlarla süzerek
öyle olsun dedi Sanson.
Hunter o karanlık bakışları asla unutmayacağına dair kendi kendine söz verdi. 26. Kısım. Tam 4 gün sonra bir canavar gördüler. O ana dek olaysız bir şekilde küçük Antil adalarını oluşturan adalar zincirinden aşağıya doğru seyretmekteydiler. Hafif bir rüzgar ve sakin bir denizde yol almışlardı. Hunter artık Matanseros'tan 100 mil kadar uzakta olduklarını bildiğinden biraz rahatlamıştı ve her geçen saat daha da rahatlıyordu. Var gücüyle çalışan mürettebat sayesinde kalyon sorunsuz ilerliyordu. İspanyollar El Trinidad'ın bakım ve onarımını son derece ihmal etmişlerdi. Yelken donanımları yıpranmış, yelkenler yer yer incelmiş, yer yerde yırtılmıştı. Güverteler leş gibi ambarlarda çöplerden kokuşmuştu. Guadalupe ve San Marino'nun yanından güney istikametine doğru ilerlerken yapılacak çok fazla işleri vardı. Dördüncü gün tam öğlen vaktinde her zamankinden daha dikkatli olan Anders suda bir hareketlenme fark etti. Parmağını sancak istikametinde doğrultarak Hunter'a şuraya bak dedi. Hunter o yöne doğru döndü. Deniz tek tük çalkantıların dışında çarşaf gibi sakindi. Ama en fazla 100 metre kadar uzaklarında suyun altından inanılmaz bir hızla onlara doğru ilerlemekte olan bir şey vardı.
Hızımız nedir diye sordu Hunter.
Saatte 10 deniz mili civarındayız dedi Anders.
Yüce tanrım.
Biz saatte 10 deniz miliyle gidiyorsak bu şey 20 deniz mili hızla gidiyor olmalı dedi Hunter. En az 20 dedi Anders. Hızla mürettebata baktı. Henüz kimse fark etmemişti.
Kıyıya yönel dedi Hunter. Bizi kıyıya yanaştır.
Deniz canavarları sığ suları sevmez mi dedi Anders.
Öyle umuyorum.
Suyun altındaki canlı hızla onlara doğru ilerlemeyi sürdürerek geminin yaklaşık 45 metre açığından geçti. Hunter sadece yaratığın gri beyaz karışımı kirli rengine ve ahtapotu andıran dokunaç benzeri uzantılarını görebildi. Önce uzaklaşan yaratık uzaklarda daireler çizdikten sonra tekrar onlara yaklaştı.
Anders kendi kendini çimdikliyordu. Bu bir kabus dedi, rüyada olmalıyım. Bana bunun gerçek olmadığını söyle.
Hayır gerçek dedi Hunter.
Geminin Grandis'indeki gözetleme yuvasında bulunan Lazio Hunter'ı ıslıkla uyardı. Sudaki şeyi o da görmüştü. Hunter ona bakıp başını salladı ve sesini çıkarmamasını işaret etti.
Tanrı'ya şükür bağırarak herkese haber vermedi dedi Anders. Sanki başımızda yeterince bela yokmuş gibi.
Kıyıya dedi Hunter ciddi bir ifadeyle hem de hemen.
Onlara doğru yaklaşmakta olan su çalkantısını izlemeye koyuldu. Grandi'deki gözetleme yuvasından Lazio açık mavi denize tepeden bakıyor ve canavarın hızla onlara doğru geldiğini görebiliyordu. Yüreği ağzına gelmişti. Gözleriyle gördüğü şey eski denizci şarkılarından, çocuklara anlatılan korkunç hikayelerden ya da denizcilerin dilinde dolaşan öykülerden çıkma efsanevi bir yaratıktı. Ama bugüne kadar böylesi bir yaratıkla bizzat karşılaştığını söyleyen denizci sayısı son derece azdı. Ve Lazio'da yaşadığı bu deneyimden hiç memnun değildi. Yaratık onlara doğru dehşet verici bir hızla suyu yararak yaklaşırken Lazio'nun kalbi duracak gibi olmuştu. Yaratık El Trinidad'a iyice yaklaştığı anda Lazio yaratığın şeklini şemalini net görebildi. Derisi soluk giriydi. Sivri uzun bir burnu ve yaklaşık 6 metre uzunluğunda soğan biçimli bir gövdesi vardı. Dev bir deniz anasını andıran yaratık arkasından birbirine dolanmış bir dizi dokunacı sürüyerek ilerliyordu. Yaratık geminin gövdesine hiç değmeden altlarından geçti. Ama ilerlerken yarattığı dalgalar kalyonun sallanmasına neden oldu. Sonra Lazio hayvanın geminin öteki tarafından yüzeye çıkmasını ve tekrar mavi okyanusun derinliklerine dalarak kaybolduğunu gördü. Ter içinde kalan alnını elinin tersiyle sildi. Lady Sarah Almond güverteye geldi. Hunter o sırada aşağı eğilmiş denize bakıyordu. ''İyi günler kaptan'' dedi genç kadın. Hunter döndü ve hafifçe eğilerek kadını selamladı. ''Bayan?'' ''Oldukça solgun görünüyorsunuz kaptan, her şey yolunda mı?'' Hunter cevap vermeden arka güvertenin öteki tarafına koştu ve denize bakmaya koyuldu. Dümen yekesinin başında duran Anders, ''Görebiliyor musun?'' diye sordu. ''Neyi?'' diye sordu Lady Sarah. ''Hayır'' dedi Hunter, ''dibe dalmış olmalı.'' ''Bulunduğumuz yer 50 metreden sığ olmalı'' dedi Anders. ''Bu şey için sığ sayılır.'' Zarifçe dudak bükerek, ''Hangi şey?'' diye sordu Lady Sarah. Hunter tekrar kadının olduğu tarafa geldi. ''Anders geri gelmiş olabilir'' dedi. ''Haklısın'' dedi Hunter. Kadın önce Hunter'a sonra Anders'a baktı. Her iki adamın da oluk oluk ter akan yüzleri sararmıştı. ''Kaptan, ben denizci değilim. Bu söyledikleriniz ne anlama geliyor?'' Gergin olan Anders kendini tutamadı. ''Tanrı aşkına kadın, gördüğümüz şey...'' Hunter bir işaret diyerek lafı toparlamaya çalıştı ve Anders'a sert bir bakış attı. ''Sadece bir işaret gördük hanımefendi.''
''İşaret mi? Batıl inançları olan biri misiniz kaptan?''
''Hem de nasıl, gerçekten batıl inançları vardır kendisinin'' dedi Anders deniz yüzeyini inceleyerek.
''Açıkça anlaşılıyor'' dedi Lady Sarah ayağını seri bir şekilde yere vurarak. ''Bana sorunun ne olduğunu söylemek istemiyorsunuz.''
''Çok doğru'' dedi Hunter gülerek. ''Gülünce hoş oluyor ama çok da sinir bozucu bir adam olabiliyor'' diye düşündü Lady Almond.
''Bir kadın olduğumu biliyorum'' diye sözlerini sürdürdü Lady Almond. ''Ama ısrar etmek zorundayım.''
Tam o esnada Lazio direğin tepesinden ''Yelken göründü!'' diye bağırdı. Dürbünle hemen ufka bakan Hunter tam arkalarından kendilerine doğru yaklaşmakta olan yelkenleri gördü. Hemen Anders'a doğru döndü. Ama bir şey söylemesine gerek kalmadan usta denizci çoktan harekete geçmiş, mürettebata El Trinidad'daki tüm yelkenleri açmalarını emretmişti. Mürettebatın Baba Fingo yelkenlerini açması ve Prova yelkenlerini yükseltmesiyle kalyon hız kazandı. Yaklaşık 500 metre arkalarından gelmekte olan Cassandra'ya bir uyarı atışı yapıldı. Hemen arkasından küçük şalopa da tüm yelkenlerini açtı. Hunter tekrar dürbünden baktı. Ufuktaki yelkenler hala uzakta sayılırlardı.
''Yüce Tanrı, bir canavardan kurtulmaya çalışırken başka bir canavara rastladık'' dedi Anders. ''Mesafemiz nasıl?''
''Şimdilik mesafeyi koruyoruz'' dedi Hunter.
''Yakında bu rotadan çıkmamız gerekecek'' dedi Anders.
Hunter başını salladı. El Trinidad doğuya doğru esen bir rüzgar sayesinde iyi yol alıyordu. Ama bu sefer de gemi fazla doğuya yönelerek sağ taraflarındaki takım adalara iyice yanaşmıştı. Biraz daha aynı rotada giderlerse iyice sığ bir bölgeye girecekleri için istikamet değiştirmeleri gerekiyordu. Herhangi bir geminin yön değiştirmesi geçici bir süre için bile olsa hız kaybetmesine yol açardı. Mürettebat eksikliği bulunan El Trinidad'ın yön değiştirmesi onu özellikle daha da yavaşlatırdı. Hunter gemiyi rüzgarın ters istikametine yönlendirebilir misin diye sordu. Anders hayır anlamında başını salladı.
Buna cesaret edemiyorum kaptan, çok az adamımız var.
Lady Sarah sorun nedir diye sordu.
Susun dedi Hunter, kameranıza dönün.
Kesinlikle olmaz.
Derhal aşağıya inin diye bağırdı Hunter.
Genç kadın ürkerek kenara çekildi fakat aşağıya inmedi. Biraz uzaktan olup biteni izlerken tuhaf bir olaya şahit oldu. Lazio denilen adam kediyi andıran hareketler ve neredeyse kadınsız sayılacak bir zarafetle yelken direğinden aşağıya doğru inmişti. Lady Sarah Lazio'nun bluzunun rüzgardan vücuduna yapışarak göğüs hatlarını ortaya çıkarmasıyla birlikte ufak bir şok yaşadı. Demek ki o beyefendi denizci aslında bir kadındı. Bu gördüklerine kafa yoracak kadar vakti yoktu. Çünkü Hunter Anders ve Lazio hararetli bir şekilde tartışmaktaydı. Hunter Lazio'ya önce peşlerinde olan gemiyi, sonra da sağ taraflarında bulunan takım adaları gösterdi. Hunter ardından da parmağıyla bulutsuz gökyüzünü ve öğleden sonra yavaş yavaş alçalmakta olan güneşi işaret etti. Lazio kaşlarını çatarak ciddi bir ifade takınmıştı. ''Hangi adaya gideceksin?'' diye sordu Lazio. ''Kedi adasına'' dedi Anders, ileriye doğru peş peşe sıralanmış birkaç adadan birine işaret ederek. ''Maymun koyuna mı?'' diye sordu Lazio. ''Evet'' diye yanıtladı Anders, ''maymun adası.'' ''Orayı biliyor musun?'' dedi Hunter. ''Evet, birkaç yıl önce gitmiştim ama çok rüzgar alan bir limandır.'' ''Aynı durumda?'' diye sordu Lazio. ''Son dördün evresinde'' dedi Hunter. ''Ve hiç bulut da yok'' dedi Lazio, ''yazık.'' Bu sözlerin üzerine hep beraber aynı karamsar ifadeyi takınarak başlarını salladılar. Sonra Lazio, ''Kumarlara nasıldır?'' diye sordu. ''Kumarı sevdiğimi sen de bilirsin'' dedi Hunter. ''Öyleyse yön değiştirmeyi ve peşimizdeki gemiyi atlatmayı dene. Başarılı olursan sorun yok. Olmazsan başımızın çaresine bakarız.'' ''Gözlerine güveniyorum'' dedi Hunter. ''Güvenebilirsin'' dedi Lazio ve tekrar gözetleme yuvasına tırmandı. Lady Sarah bu konuşmadan gergin ve endişe verici bir konudan bahsedildiğini algılayabilmiş ama bunun dışında pek bir şey anlamamıştı. Hunter yanına gelinceye dek Lady Sarah güvertenin kenarında dikilerek ufka bakmaya devam etti. Peşlerindeki geminin yelkenleri artık çıplak gözle açıkça görülebiliyordu. Nihayet bir karara varıldığından Hunter çok daha rahatlamış görünüyordu. ''Konuştuklarınızın tek kelimesini bile anlamadım'' dedi genç kadın. ''Aslında oldukça basit bir mevzu'' dedi Hunter. ''Bizi takip eden gemiyi görüyor musun?'' ''Evet, görüyorum. Rüzgar yönündeki büyük adayı da görüyor musunuz? Kedi adasını?'' ''Evet. O adada Maymun Koyu adında bir liman var. Orası önümüzdeki ilk sığınak, tabii eğer ulaşabilirsek.'' Lady peşlerindeki gemiden adaya kadar uzanan mesafeyi gözleriyle tarttı. ''Adaya yakın olduğunuz kesin. Sorunsuz ulaşırsınız.'' ''Güneşi görüyor musunuz?''
''Evet.
Güneş batıya doğru alçalmakta. Yaklaşık bir saat içinde iyice alçalarak gözümüzü kamaştıracak ve koya güvenli bir şekilde girmemizi engelleyecek. Bu sularda geminin altını mercan kayalıklarında parçalama riskini göze almadan batan güneşe doğru yol alınmaz.
Ama Lazio daha önce bu limana gitmiş.
Sözünü ettiğimiz rüzgar alan bir liman. Bu tür limanlar fırtınalara ve güçlü okyanus akıntılarına karşı korumasızdır ve şartları sürekli değişir. Günler veya haftalar gibi kısa sürelerde kum tepeleri oluşabilir ya da yer değiştirebilir. Yani Maymun Koyu hiç de Lazio'nun hatırladığı şekilde olmayabilir.
Oo, Lady bir süre sessiz kaldı. Peki neden limana gidiyoruz? Son üç geceler hiç durmadan yol aldınız. Bu gece boyunca da ilerlemeye devam edin ve peşinizdeki gemiye karanlıkta izinizi kaybettirin.
Önerdiği çözümden son derece memnun olmuştu. ''Ay bizi aydınlatmaya yetecek kadar parlak olacak'' dedi Hunter karamsar bir ses tonuyla. ''Ay son dördün evresinde. Gece yarısından önce tam gözükmeyecek. Ama bu kadarı bile geminin bizi takip etmesi için yeterli. Gerçek anlamda karanlık olacak zaman dilimi sadece 4 saat kadar. Bu kadar kısa bir sürede izimizi kaybettirmemiz de pek olası değil.''
''Öyleyse ne yapacaksınız?''
Hunter dürbünü alarak ufka baktı. Peşlerindeki gemi yavaşça aradaki mesafeyi kapatıyordu.
''Güneşi karşıma alıp Maymun Koyu'na gireceğim.''
''Alessa Tiramola!'' diye bağırdı Anders. Yavaş ve hantal bir manevrayla gemi yön değiştirmeye başladı. Eski hızlarına kavuşup suyu yararak ilerlemeleri 15 dakikalarını almıştı. Kaybettikleri bu sürede peşlerindeki geminin yelkenleri çok daha büyümüştü. Hunter dürbünden o yana baktıkça peşlerindeki geminin yelkenleri iç karartıcı bir şekilde tanıdık gözükmeye başlamıştı.
''Bu acaba?'' ''Acaba ne kaptan?''
Hunter ufuktaki gemiyi işaret ederek ''Lazio!'' diye bağırdı. Direğin üzerinde bulunan Lazio dürbünü gözüne dayadı. ''Gemi hakkında ne söyleyebilirsin?''
Lazio aşağıya doğru seslenerek cevap verdi. ''Bu eski dostumuz.''
''Kazaya'nın savaş gemisi mi? Kara gemi!'' diye kükredi Anders.
''Ta kendisi!''
''Bu geminin kaptanı kim?'' diye sordu Anders. Matanzeros da gemiye binerken gördükleri sıska ve soğukkanlı adamı anımsayarak ''Fransız Bosque'' dedi Hunter.
Bu ismi çok duydum dedi Anders. Güvenilir ve yetkin bir denizcidir. İşini iyi bilir. İç çekti. Dümenin bir İspanyol'un elinde olmaması çok kötü. Bu bizim için daha iyi olurdu. İspanyolların denizci olarak yetersiz denizciler oldukları herkes tarafından iyi bilinen bir şeydi.
Karaya mesafemiz nedir?
Bir saatlik mesafedeyiz dedi Anders. Eğer geçitlerse ve bizi yelken azaltmaya zorlarsa bu süre daha da artabilir.
Bu gerçekten de onlara çok hız kaybettirirdi. Ama başka çareleri yoktu. Sığ sularda gemiyi kontrol altında tutabilmek için yelkenlerin bir kısmını indirmek gerekecekti. Hunter tekrar peşlerindeki savaş gemisine baktı. Yelkenleri kıvrılmış rüzgar altı konuma gelerek yön değiştiriyordu. Kısa bir süre hız kaybetmişti ama artık kendini toplamış ve son sürat ilerliyordu.
Belki ucu ucuna başaracağız dedi Hunter.
Evet dedi Anders.
Yelken direğinin tepesindeki Lazio'yu sol kolunu havaya kaldırdı. Anders Lazio'yu kolunu tekrar indirene dek dümeni sola kırdı. Ardından düz tuttu. Kısa bir süre sonra Lazio'yu bu kez sağ kolunu kaldırdı. Anders yine geminin dümenini hafifçe kırarak sancak tarafına doğru bir yön ayarı yaptı.